Ayrım 14, 28. Bölüm. Gökhan silahını atıp yere yattı. Hayalet yerdeki silahı alırken Behzatçı koşarak geldi. Üstünü aramadan önce ayağının içiyle orta karar bir plase çıkardı Gökhan'a. ''Kafanı kaldırma, sakın kafanı kaldırma!'' Gökhan'ın üstünü ararken uzaktan polis sirenleri duyuluyordu. Hayalet'e ''Git bir taksi çevir'' dedi. ''Taksi mi? Soru sorma, çabuk!'' ''Niye taksi, arabayı getireyim?'' ''Ulus'ta bıraktım onu. Ben aldım oradan, merak etme.'' Behzatçı Gökhan'ı ensesinden kavrayıp kaldırımın kenarındaki çöp konteynerinin arkasına sürükledi. ''Sakın kafanı kaldırayım deme.'' Hayalet arabayı hızla çekti. Behzatçı arka kapıyı açıp Gökhan'ı içeri bindirdi. Silahının namlusu ona dönükken ''Çabuk'' dedi Hayalet'e. ''Nereye?'' ''Tepe lambasını tak, tenha bir yere çek.'' Hayalet camı açıp mavi tepe lambasını açtı. Sirenleri çalıştırıp konsoloslukların önünde yolları tutmuş bir iki ekibin arasından hızla geçtiler. ''Gökhan, siz kimsiniz?'' diye sordu. Cevap vermediler. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Çok konuşma!'' Hayalet arabayı çiftlik tarafında muhtemelen kendisinden başka kimsenin bilmediği bir tenhaya çekti. Çalan cep telefonunu uzattı. ''Akbaba arıyor.'' Behzatçı gözü Gökhan'da sol eli tetikleyken sağ eliyle telefonu kulağına götürdü. ''Akbaba, bil bakalım kimi vurdular?'' diye sordu. ''Hayrettin'i mi? Nereden biliyorsun?'' ''Boş ver şimdi, durumu nasıl?'' ''İyi, ölmez. Omzundan bir kurşun yemiş. Ameliyata aldılar. Ama mesele bizden çıktı. Bütün istihbarat, özel harekat, terörle mücadele doldu buraya.'' ''Tamam, sen ayrılma hastaneden. Benden haber bekle.'' Behzatçı silahını indirip beline koydu. Gökhan'a dönüp bir 216 uzattı. ''Seninki yaşıyor.'' Gökhan 216'dan bir iki derin nefes çektikten sonra Behzatçı hadi anlat bakalım dedi. Gökhan susuyordu. Behzatçı Gökhan'ın arka pantolon cebine yapışıp çekti. Cep söküldü ama cüzdan da elindeydi. Cüzdanın içinden kimliği çıkardı. Fotoğraf tutsa da isim başkaydı. İyi çalışmışlar. Kim çıkardı bu sahte kimliği? Gökhan, siz kimsiniz sorusunu yineleyince Behzatçı cüzdanını çıkarıp kimliğini gösterdi. Dikiz aynasından bakan Hayalet'e bir göz işareti yapınca o da çıkarıp gösterdi kimliğini. ''Görüyorsun, cinayet bürosu. Beni niye buraya getirdiniz? Bir bildiğimiz vardır. Hayrettin'i neden vurduğunu bildiğimiz gibi. Şimdi sana adam öldürmeye tam teşebbüsten 6 yıl verirler. Şartlı salı verildiğin için önceden kalanı da yatarsın. Nereden baksan 10 yıl. Ama Betül'ün işini de sana yıkarlarsa müebbet yersin muhtemelen.'' Önce intihar süsü verip kızını öldüren, sonra da saygıdeğer iş adamının kendisini vuran örgüt üyesi diye kapak olursun. Dolayısıyla o iş de senin üstüne kalmadan anlatmaya baştaki vakayı çözelim. Gökhan, siz niye bu kadar uğraşıyorsunuz bu meseleyle diye sordu. İlgileneceğiz tabii, işimiz bu. Ayrıca bir yerinden bulaştık bu boka. Gittiği yere kadar gideceğiz. Bir yere gidemezsiniz, harcarlar sizi. Behzatçı, yahu bari sen yapma diyerek cama vurdu. Sen yapma bari şu sizi harcarlar edebiyatını. Elinin tersiyle vurmasına rağmen cam neredeyse çatlıyordu. Gökhan, anlatayım da dedi, neresinden başlayacağım? Behzatçı, sondan başlayalım dedi. Evdeki poşette ne vardı? Bankta yanına oturan adamla ne değiştin? Evdeki poşette para vardı. Banktaki adamdan silahı aldım. Poşetleri birbirimizi tanımak için kullandık. Kim o adam? Bilmiyorum. Bu silah işini yapanlardan biri. Parasını verince silahı getiriyor. Parayı kim verdi? Bunun önemi yok. Ben tetikçi değilim. Kendi intikamımı aldım. Almaya çalıştım en azından. Silahla, tüfekle aramız pek iyi değildir. Teorik olarak biliyoruz bazı işleri. Ancak omuzundan vurabildik. Mesele benim meselem. Siz de biliyorsunuz nedenini. En azından tahmin etmişsinizdir. Silahın parasını komünist Resul'ün verdiğini biliyoruz. Destekli atın. Öğretmen adam o kadar parayı nasıl versin? Sizin örgütten almıştır. Resul Hoca örgütçü değil. Yok ya, külahımı anlat. Neci o zaman? Resul Hoca babamın arkadaşıydı. Töbder'de beraber çalışmışlar. Bizim örgütle alakası yok. Başımın sıkıştığını duyunca beni sakladı. Parayı kim verdi o zaman? Parayı amcam gönderdi. Resul Hoca'nın hesabına. O da çekip eve bıraktı. Bu amca şartlı salı verildikten sonra seni İngiltere'ye sokan amca mı? Evet, parayı oradan gönderdi. Ne iş yapıyor? Bir finans şirketinde, önemli bir mevkide diyelim. Yavuz'un gözünü sen mi morarttın? Hayır, tanımıyorum onu. Muhsin'in olayla alakası ne? Bilmiyorum ama onu ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı zaten. Çok etkin bir adamdı, göze batmaya başlamıştı. Bu olay bahane oldu, alıp götürdüler. Kim bilir hangi çukura attılar. Olayı da çözmüştü zaten, fazla şey bilen bir adamdı. Betül'ün öldüğünü o mu haber verdi sana? Evet, o aradığında ben İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyordum. Öyle olunca kaldık. Şimdi en baştan alalım. Betül'le ilişkiniz. Gökhan sustu, 216'yı kapının küllüğüne bastırdı. Behzatçı, o zaman ben sana anlatayım dedi. Yanlış yaptığım yerde uyarırsın. Betül Ankara'ya geldiğinde sen hapisteydin. Ziyarette tanıştınız, aşık oldunuz. Doğru muyum? Kabaca evet. Ertesi yıl seni şartlı salıverdiler. Yurt dışına çıktın. Çünkü yeniden hapse girme tehliken vardı. İngiltere'ye iltica ettin. Belki önce başka bir ülkeye gittin, oradan İngiltere'ye geçtin. Detayları bilemem. Muhtemelen amcan nüfuzunu kullandı. İyi araştırmışsınız. Bir tercih yapman gerekiyordu. Betül'le ayrıldınız. Geçici olarak. Evet, geçici olarak. Betül de okulu bitirdikten sonra yanına gelecekti. Peki sen bu arada maddi yardımda bulunmadın mı kıza? Süpermarkette peynir tanıtıyormuş. Bulunmak istedim ama kabul etmedi. Tam bu noktada Aykut girdi devreye. Aşkınız üçgene döndü. Bu konuda birbirimizi özgür bıraktık. Yani araya geçici ilişkiler girebilir. Ama ne olursa olsun ileride beraber olacaktık. Tabii bunu anlayamazsınız. Behzatçı gülümsedi. Sizin aşk hayatınız beni ilgilendirmez dedi. Aykut'a da söyledim bunu. Ben vakayla ilgili kısmına bakıyorum. Sonuçta işler planladığınız gibi gitmedi. Betül bir eylemde gözaltına alındı. Hayrettin gelip okuldan almak istedi onu. Evet. Sen de o zaman Türkiye'ye geldin 4 ay önce. Neden? Merak ettim. Amacın onu da alıp İngiltere'ye mi dönmekti? Evet ama buna gerek kalmadı. Betül babasını ikna etmiş okulu bitirmek için. Tabii asıl amacı okulu bitirip senin yanına gelmekti. Evet. Türkiye'ye nasıl girdin? Aranan bir adamdın. Parasını verince istediğin yere girersin. Sahte kimlik, pasaport, gerekirse yeni bir surat bile yaparlar adama. İşte böyle. Betül'ün eylemde gözaltına alındığını öğrendim. 3 gün haber alamadım. Acilen Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Neden? Neden deyip durma, bilmiyor musun sanki? Dalın otoparkından gelen sesleri duymadın mı hiç? Görmedin mi hiçbir şey? Behzatçı duymuştu, görmüştü. Kış günü milleti çırılçıplak soyup tazikli su sıkma. En hafifi bu. Cop sokma, tecavüz, Filistin askısı, elektrik. İki arkadaşımı yanımda öldürdünüz. Kayıtlara intihar diye geçti. Biz bir şey yapmadık. Bırak şimdi, masum polis numarası yapma. Çarkın içine girmişsiniz. Bizim dişlinin bir suçu yok diyorsunuz. Benim gözüm bantlıydı. Katilleri kokusundan tanıyorum. Bu arabada da var aynı koku. Konuyu değiştirme. Bunlar eskiden olmuş, bitmiş mevzular. Artık yok. Ya öyle, yok. Eskiden göz önünde yapıyordunuz, şimdi yer altına indiniz. Sağda solda işkence depoları kurdunuz. Muhsin'e yaptıklarını... Konuyu dağıtma dedim. Türkiye'ye gelince nerede kaldın? Ulus'taki evi biliyorsun. Resul Hoca ayarladı. 2 ay kaldım, sonra döndüm. Betül de eve çıkmıştı. Keyfi yerindeydi. Niye Resul'ün yanında kalmadın? Hocayı riske atmak istemedim. Bir de zaten adamın adı çıkmış. Yardım ve yataklık uzmanı diye. Betül'le beraberken takip eden oldu mu? Oldu, şişman gözlüklü bir şeydi. Bu işleri fazla bilmeyen acemi biri. Ben buradayım diye bağırıyordu adeta. Ya da takip ettiğini belli etmek için bilerek yapıyordu. Behzatçı Hayalet'in omzuna dokunup şu fotoğrafı göster dedi. Hayalet Halis Tokgöz'ün fotoğrafını gösterdi. Bu mu? Evet, beni takip ediyor zannediyordum ama meğer Betül'ün peşindeymiş. Sonradan kafama dank etti. Bu kaldığın 2. ayın sonu Kasım ayına denk geliyordu değil mi? Evet. Çocuk da o zaman rahme düştü. Gökhan derin bir nefes alıp evet dedi. Behzatçı eliyle alnının sancıyan bölgelerinde yuvarlaklar çizerken, kusura bakma, sizin cinsel yaşamınız beni ilgilendirmez ama diyerek babacan bir girizgah aradı dilinin ucundaki soruya. En sonunda eşek kadar adamsın, nasıl korunacağını bilmiyor musun diye sordu. Biliyoruz tabii, çocuk değiliz. Betül doğum kontrol hapı kullanıyormuş, başka bir şeye gerek yok dedi. Hamileliği ne zaman öğrendin? Döndükten sonra ertesi hafta kan testi yaptırmış. Betül çocuk sahibi mi olmak istiyordu yani? Doğum kontrol hapı kullanmıyor muymuş? Bilmiyorum, olabilir. Ama bu da zayıf bir ihtimal. Kusura bakma, sen de eşek kadar adamsın. Her sevişmede hamile mi kalınır zannediyorsun? Çok konuşma. Daha önce konuştunuz mu çocuk sahibi olmayı? Yani ileride düşünüyorduk, bir kız bir oğlan. Sözün gelişi tabii. Ama o günlerde böyle bir planımız yoktu. Hamile olduğunu nasıl söyledi? Telaşlı mıydı, üzgün müydü, sevinçli miydi? Telefonda konuştuk. Sesi öyle üzgün değildi. Ben de ilk başta şaşırdım tabii ama sevindim. Atla gel, burada bir okula devam edersin dedim. Niye gelmedi? Gökhan sustu. Behzatçı, ajan olduğun ortaya çıktı için mi diye sorunca Gökhan onun yakasına yapıştı. Hayalet Gökhan'ın ellerini zor ayırdı Behzatçı'nın yakasından. Gökhan, bunların hepsi iftira dedi. Örgütten ayrıldık ama o kadar da alçalmadık. Ajan olduğum söylentisi kulaktan kulağa yayılmış. Ajan olmasam elimi kolumu sallayarak giremezmişim Türkiye'ye. İstese MİT beni alırmış. İkili çalışıyormuşum. Örgüt elemanlarının yerini ben ihbar etmişim falan filan. Öyle laflar ki ben bile kendimden nefret ettim. Sonra da ayrıldık işte. Betül de çocuğu aldırmaya karar verdi. Söylentileri yayan kim? Onu sizin adamlarınıza sormak lazım. Ben ne bileyim. Çamura ucundan bulaşmak diye bir şey yok. Biraz bulaşman yeter. Gerisi geliyor kendiliğinden. Betül'ün intihar ettiği gün neden Türkiye'ye geldin? İntihar değil. Biliyorum. Konuşur ikna ederim. Belki beraber döneriz diye doğum gününden önce geldim. 3 Ocak'ta kürtaj için gün almıştı. Kırgındım ama geldim. Son bir kez şansımı deneyeyim dedim, olmadı. Geri dönmeye karar verdim. Olayı öğrenince vazgeçtim. Gerisini biliyorsunuz. İntikam almak için amcandan yardım aldın. Evet aldım. Yine olsa yine alırım. Ulus'taki evi boşaltmıştınız. Bu arada nerede kaldın? Kalede mi? Evet, eski arkadaşlar sağ olsun. Büyüdüğümüz mahalle. Siyasi bir kimlikleri yok ama hepsi delikanlı çocuklar. Polise adam vermezler. Vahap Hoca'nın Betül'ü taciz ettiğini biliyor musun? Vahap Hoca mı? Vahap Sarı mı? Ne tacizi? Önemli değil, bu konuyu kapatalım. Gökhan kendi oturduğu taraftaki camı kırıyordu az daha. Hayır, konuşacağız. Ne tacizi? Vahap odasında Betül'ü taciz etmiş. Betül de gizlice bir ses kaydı alıp bunu ispatlamış. Gökhan şerefsiz dedi dudaklarının kenarından. Bir süre eli yanaklarında arabanın tavanını seyretti. Behzatçı örgütün kuyumcu soygununda kullandığı bir silah vardı diyerek bozdu sessizliği. Sonra bir polisi bacağından vurmuşsunuz. Sizin eleman ölmüş çatışmada. Evet, 5 yıl önce oldu öyle bir çatışma. Yiğit bir kardeşimizdi. 55 kurşun çıktı vücudundan. Yargısız infaz. Bak, burası mühim. Olayı aydınlatırsak ancak buradan aydınlatırız. Evde başka kimse var mıydı? O silah ne oldu? Evde bir kişi vardı. Silahı bilmiyorum. Operasyonu yapanlara sorun. Behzatçı gözlerini kapatıp burun kökünü ovdu bir süre. Arabanın camını açtı. İçeriye giren soğuk havayı çekti ciğerlerine. Betül'ün katillerini nereden biliyordun? Kim söyledi sana? Betül mü diye kombine sorular sordu. Gökhan gülümsedi. Acı bir gülümsemeydi bu. Bunu bilmek için dahi olmaya gerek yok dedi. Burası Türkiye. Kaç tane cinayet nedeni var? Gazetede mi okumuyorsunuz? Betül de biliyordu kim tarafından tehdit edildiğini. Esasen ben de o yüzden geldim. Belki korurum diye. Olmadı. Ama bu kadar puşça yapacaklarını beklemiyordum. Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Betül sık sık söylerdi bu sözü. Eskiden burun kıvırıyordum ama öyleymiş sahiden. Bu gidişle de öyle kalacak. Benim gibi adamlar oldukça. Kendinden nefret mi ediyorsun? Evet. Ben de dedi Behzatçı. En azından ortak bir yönümüz var. Hayalet'in omzuna dokunup silahı ver dedi. Torpido gözünden de bezi ver. Hayalet Hayrettin'in vurulduğu silahı uzattı. Gökhan'ın yüzünden tedirgin bir bulut geçti. Ne o, vuracak mısın beni? Behzatçı cevap vermedi. Silahın şarjörünü çıkarttı, içindeki kurşunları alıp cebine koydu. Silahın üstünde kalan izleri bezle sildi, kabzasından tutup Gökhan'a verdi. Git. Gökhan şaşkın gözlerle bakıyordu. Behzatçı uzanıp kapıyı açtı. Git. Beni neden bırakıyorsun? Soru sorma. Gökhan arabadan çıktı, bir iki adım atıp döndü. Şarjörü boşalttın ama namludaki kurşunu unuttun dedi. Unutmadım. Yakalanırsan kafana sıkarsın. Tabii onlar senden önce sıkmazlarsa. Gökhan karda ayak izlerini bırakıp çiftliğin içinde gözden kaybolunca hayalet arkaya döndü. Rugan ayakkabılar sayesinde buldun değil mi diye sordu. Ne? Hani bu adam mağazaya girip kalabalığın arasından çıktı ya, orada gözün ayaklardaydı değil mi? Evet, ben sana halis tok gözü bul demedim mi? Niye bizim peşimize takıldın? Onu buldum, her zaman takıldığı bir birahane var Sakarya'da. Bu gece orada olacak. Tamam, ben onu almaya gidiyorum. Sen de şu damdaki fareyi bul ama benden habersiz almayın. Damdaki fare mi? Evet, daha çözemedin mi damdaki fareyi? Çözdüm, yani damdaki fare kadınlar tuvaletinin penceresinden çıktı, defterden kopardığı yazıyı intihar süsü vermek için Betül'ün cebine koydu. Sonra da onu aşağıya attı. Buraya kadar tamam da silahın bunlarla ilgisi ne? Çünkü damdaki farenin silahla tüfekle arası pek iyi değildi. Çok da zeki olduğunu düşündüğünden asıl planı bozup kendi planını yaptı. Silah asıl planın, damdaki farenin bozduğu planın bir parçasıydı. Nasıl yani? Şöyle. 29. bölüm. Kızarmış patates geldiğinde biranın yarısını bitirmişti. Midesi yanınca hayli uzun süredir yemek yemediği geldi aklına. Halis Tokgöz birahanenin arka tarafında arkadaşlarıyla oturuyor, masaya yeni gelen olursa kafaları mütemadiyen de biraları tokuşturuyorlardı. Pencereden baktı, her yer dona çekmişti. Kar kaçan bir golün tekrarı gibi ağır çekimde yağıyordu. Sessiz, uyuşuk ve kahredici. Dışarısı ne kadar sakinse içerisi o kadar gürültülüydü. Birahaneyi tıklım tıklım doldurmuş adamları seyretti. Ancak mesai bitimlerinden sonra iki kadeh içince gülebilen mermer suratlı adamlar. Yorgunluk sınırını aştığından biranın da etkisiyle kendini yeniden zinde hissediyordu. Yüzünde kendinden emin bir tebessüm vardı. Bitkin ama dünyayı anlamış. Halis tok göz göbeğini kaşırken bir hanenin kapısından içeri Harun girdi. Onu görünce yüzü asıldı ama çaktırmadı. Sen ne arıyorsun burada? Hayalet söyledi. Yardıma ihtiyacın olur diye geldim. 5 dakika boyunca hiç konuşmadılar. Sonra birden sarıldılar. Harun, kusura bakma amirim dedi. Kapattım o mevzuyu ben. Bu sefer sahiden kapattım. Behzatçı Harun'a bir bira söyleyip damdaki farenin asıl planı bozduğundan bahsedince Harun da aynı soruyu sordu. Nasıl yani? Şöyle, o tuvaletten çıkan örgüte ait silah var ya, o silahı Aybars'ın yönettiği operasyonda ele geçirdiler ama kaydını tutmadılar. Silah Aybars'daydı, örgütün üstüne başka bir işi yıkmak istedikleri zaman kullanacaklardı. Harun hadi canım dedi inanmaz gözlerle. Şarjörü boşaltılan silahları duymadın mı hiç? Duyduğumda bununla ne alakası var? Çok alakası var. Yöntem şu, adamın üstünde bir silah yakalarsın, gider açık arazide bir şarjör mermi boşaltıp kovanları toplarsın. Sonra o kovanlarla istediğin olayı o adamın üstüne yıkabilirsin. Verirsin savcıya, olay yerinde bu kovanları bulduk dersin. İşte silah, işte fail. Kimse de aksini ispatlayamaz. İyi de burada boşaltılan şarjör yok ki. Burada daha ince bir iş var. Silahın kaydını hiç tutmamışlar, kayıp gözüküyor. Ama önceden örgüt tarafından bir kuyumcu soygununda kullanılmış bu silah. Şimdi bu silahı kim kullanırsa kullansın örgüte kalır o iş. Yani bu olayı örgütün üstüne mi yıkmak istediler? Evet, örgütten de Muhsin'in. Plan şuydu, damdaki fare Betül'ü vuracak, silahı olay yerinde bırakıp tuvaletin penceresinden bara dönecekti. Böylece örgüt içi infaz olarak gözükecekti olay. Muhsin'i o yüzden çağırdılar bara. Betül'ün telefonundan mesaj çektiler. O telefonu bir daha incelemek lazım. Belki üstünde parmak izi buluruz. Aybars mı planladı bu işi? Neden Betül'ü ortadan kaldırmak istesin ki? Sadece Aybars değil, Aybars'la Hayrettin planladılar. Hayrettin mi? Kendi kızını mı öldürttü? Neden? Sence neden? Bir baba hamile kızını neden öldürtür? Doğru ya, namus meselesi. İyi de böyle töre cinayeti mi olur? Çekip vursalardı yolun ortasında. İşleri neden bu kadar karıştırıyorlar? Çünkü Betül'ü vurması gereken damdaki fare gelecek vaat eden biriydi. Yeni ceza kanununa göre en azından 30 yıl hapis yatacak biri değildi. Harcayamazlardı onu. Aybars dedi ki, sizin fare gelecek vaat ediyor, harcamayalım onu. Bizdeki silahla vurun. Arada bir tane de vatan hainini atalım hapse. Hem töreniz yürüsün hem de vatana millete bir hayrınız dokunsun. Yani planı Aybars'la Hayrettin yaptılar. Uygulayanlar da Halis Tokgöz'le damdaki fare. Vay şerefsizler. İyi de bu plan niye gerçekleşmedi? Çünkü damdaki farenin silahla arası pek iyi değildi. Aklındaki planın daha tehlikesiz ve zekice olduğunu düşünüp asıl planı bozdu. Bunu da kimseye söylemedi. Terasa çıktığında ne olur ne olmaz diye silah da cebindeydi zaten. Ama defterden kopardı, intihar mektubu da cebindeydi. Betül'ü tutup aşağıya attı. Bu durumda silahı ortada bırakmasının bir anlamı yoktu. Geri verip kendi yöntemimle hallettim diyecekti. Neden geri vermedi silahı, neden sifona sakladı? Çünkü kadınlar tuvaletinden içeri girdiğinde tuvaletin önünde ortalık karışmıştı. Şu karşıda gördüğün dombili erketeye yatmış, içeriye kimseyi sokmuyordu. 5 dakika sonra Sakarya'da devriye gezen ekip olayı görüp bara girdi. Damdaki fare polisin geldiğini anlayınca silahla çıkamadı içeriden, sifona gizledi. Tuvaletten çıktığında da röntgencilerin kamerasına yakalandı. Fotofilm bürosundan o görüntünün büyütülmüş halini aldığımızda elimizde güçlü bir kanıt olacak. Harun nihayet anlamıştı. Demek Gökhan da intikam almak için Hayrettin'i vurmaya kalktı dedi. Ardından gözleriyle Halis'i işaret etti. Amirim, ben sana bu dombili daha o ilk gece alalım demiştim. Behzatçı'ya neşeyle birasını yudumlayan Halis tok göze baktı. Zihninde arka arkaya görüntüler çakıyordu. İlk gece barın önünde soğuktan şikayet eden şişman, ardından dil tarihte gırtlak gırtlağa geldiği satırlı iki görüntü üst üste çakıştı. Harun kim bu adam diye sordu. Aybars'ın pis işlerini yapan bir muhbir. Arada istihbarat için de taşeron çalışıyor. Provokasyon yaratmak istediklerinde salıyorlar meydana. Hadi kafa göz girip alalım. Şimdi değil, buradan çıkınca. Sen arabayı barın önüne çekeceksin. Cevdet burada, söyleriz çeker. İyi. Harun birasından derin bir yudum çekip, amirim dedi, töre cinayeti falan diyorlar. Tamam eyvallah. Ama bir baba kızına nasıl kıyar? Benim aklım almıyor. Yani senin de. Harun sustu. Söyle söyle, senin de kızın hamile kaldı diyeceksin. Yok estağfurullah. Öyle öyle. Uzun bir sessizlik oldu. Behzatçı, insan olan kızına kıyamaz dedi. Büroya girdiğim günden beri yılda ortalama 100 cinayetten 2000'den fazla cinayet gördüm ben. Aklım almıyor. Hayrettin en başından beri Betül'ün Ankara'da okumasına karşıydı zaten. O gün bize yalan söyledi. O kadar toprağınız, paranız var, kızı niye devlet yurduna gönderiyorsun? Adam morgda öyle bir ağladı ki bunu sormadık işte. Biz de görmedik bazı şeyleri. Çünkü adam samimiydi kahrolurken. Hem kızı öldüğü için hem de bunu kendi yaptırdığı için üzgündü. Sen ne zaman anladın bu işin iç yüzünü? 32'li tuvalet kağıdını açarken, zorunlu izinde olduğum bir gece canımı zor kurtardığım acayip bir kabus görmüştüm. Kabustan sonra zihnim açıldı. Az önce sorduğun soruyu sordum kendime. Bir baba kızını nasıl öldürür? Ama burada bir zamanlama hatası var. Kızı ne zaman öldürmeye karar verdiler? Şu dombili hamilelik işini açığa çıkarınca, Hayrettin Betül gözaltına alındıktan sonra pişman oldu aslında. Kızla ilgilenmedik, kötü yola saptı diye düşündü. Babalık görevimizi yapalım, sahip çıkalım dedi. Eve çıkarıp yanına süt annesini getirmesi o yüzdendi. Betül bir daha o işlere bulaşmayacağım dediğinde ona güvenemedi. Gözü arkada kalmasın diye peşine birini takmaya karar verdi. Aybars'tan yardım istedi. O kimi önerdi? Şu karşıdakini. Ben bunun var ya. Şşt sakın. Bu dombili de işte kızı takip etmekle kalmadı. Kadın doğum hastanesine girdiğini görünce raporu da çaldı. İşini fazlasıyla yapmak için. Hayrettin'i Ankara'ya çağırdılar, infaz kararını aldılar. Ne yapacağız bu Hayrettin'i biz? Önce şu elemanı alalım, sonra damdaki fareyi. İş açığa çıkınca savcıdan gözaltı kararı isteyeceğiz. Akbaba da hastanede başında bekliyor. Harun boş bardağı garsona sallarken, bir şey daha var dedi, susturucu kimin? O istihbaratın, emaneten aldılar, cinayet gürültüsüz olsun diye. Kendi ellerinde yok mu ki? Vardır ama o zaman çok dikkat çekerdi. İstihbarat gelip alır kendi emanetini, üstünü de kapatır, kimse bir şey diyemez. Nasıl çıkardılar laboratuvardan susturucuyu? İlk gece bardaki istihbaratçılar bu yüzden mi oradaydılar? Tabii, emaneti almaya geldiler. Plan tutsaydı hepsi oraya damlayacak, cinayet siyasidir deyip bizden alacaklardı soruşturmayı. Çok kolay, garanti işte. Ama kızın yere çakıldığını görünce geride durdular. Daha intihar mı, cinayet mi belli değil. Size ne oluyor derler adama. Şüphe çekmemek için geride durdular. Ama kır saçlı istihbaratçı akıllı bir adam. Bana ne dedi girdi bara? Susturucuyu arıyordu. Niye bulamadı? Sifon o kadar da gizli bir yer değil. Çünkü ben o zaman barın girişinde adamını silkeliyordum. Hayaletle Sıtkı da oradaydı. Hepimizin ortasında çekip alamazdı silahı susturucuyu. Mecburen gitti. Hepsi geride dururken Temden Metin niye oradaydı? O kendi aralarındaki bir kavga. Terfi tayin dönemleri yaklaştı biliyorsun. Metin Gökhan hakkındaki bilgileri o yüzden mi sızdırdı? Yani Aybars'ın olayla alakası açığa çıksın, onun yerine kendi terfi etsin. Vay be! Aynen öyle. Peki Özcan'ın bu olayla alakası ne? Bir alakası yok. Özcan'ı yem olarak kullandılar. Çünkü Muhsin'in yerini öğrenmek için Özcan'ın peşine düşeceğimizi biliyorlardı. Başlarına bir iş açacak gibi olursak işkenceden açığa alacaklardı bizi. Yoksa Tem'in cinayete adam verdiği görülmüş mü? Çok lazımsa gelin burada sorgulayın derler. Zaten bir adam hakkında iki ayrı soruşturma yürümez. Dosyaları birleştirirler. Harun elini yumruğuna vurdu. İşte bunları düşünemedik dedi. Aldık adamı getirdik. Bir kısmını düşündüm. Avukat Ertan'ı niye soktuk Özcan'ın yanına? Yani Tem'de işkence gördüğünü söylesin diye mi? Evet. Ama adam bize bağırdı çağırdı. Adam kimi görürse ona bağırır. Hepimiz polisiz sonuçta. Gökhan'ın dediği gibi aynı çarkın içindeyiz. Gökhan'ı niye bıraktın? Onu alsaydık bu işi bize bırakmazlardı. Behzatçı 216'yı külleye bastırırken sonuçta her cinayetin çözümü bir cümledir dedi. Betül'ün hamile olduğunu öğrenen Hayrettin Aybars'la anlaşıp kızını Yavuz'a öldürttü. Harun bunu öğrenen Gökhan da intikam almak için Hayrettin'i vurmaya kalktı diye tamamladı. Aynen öyle, vur gözüne. Bira bardakları havada buluştu. Behzatçı alt dudağını sildikten sonra şimdi önümüzdeki cinayetlere bakalım dedi. Keçi ören canavarından ne haber? Vallahi ölen kızın babası tecavüzcü çıkmış ya. O bağlantıyı zorlayınca bir şeyler bulmuşlar. Tam bilmiyorum, bir iki şüpheli var. Tahsin Amir de koşturup duruyor eli kulağında. Akşama sabaha getirirler. Zaten bulamazsak topa tutarlar bizi. Yani bu pezevengin öldürdüğü kızı üşenmeyip tavana asması bunun intikam olduğunu gösteriyor. Ama o yatağın üstündeki tedavülden kalkmış paralar ne, onu bir türlü anlayamadım. O paranın anlamını da işte bir tek o pezevenk biliyor. Halis'in kalkmaya niyeti yoktu. Birer bira daha söylediler. Harun, amirim dedi, sana bir şey soracağım ama yanlış anlama. Hani senin yanında dolaşan kafadan kontak bir kız vardı ya, o ne oldu? Şöyle mi? Evet. Depresif dönemine girmişler herhalde, bilmiyorum. Birkaç sefer aradım, cevap vermedi. Zaten sen ona ulaşamazsın. Eğer istiyorsa o seni bulur. Yapısı böyle. Güzel kızdı ama. Öyle, ne yapalım, bizden geçti. Tam bana göre. Behzatçı en babacan ses tonuyla, Harun dedi, kırmayayım kafanı.